Ayrım 9, Samizdat, Soner Yalçın, sayfa 94. Savcı Zekeriya Öz, 15 Haziran 2007 tarih ve sayı 2007 Taksim 1536 sayılı yazı ile İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu ve dava dosyası için kısıtlama kararı istedi. Gerekçesi şuydu: bazı ifade tutanaklarında yakalanamayan şüphelilerin kimlikleri, örgüte ait silahların saklandığı yerler yazılıdır. İletişim tespit tutanaklarında birçok örgüt mensubunun adı geçmektedir. Diğer belgelerde benzer mahiyette olup halen yakalanmayan şüphelilerin yakalanması için ve suç eşyasının kaçırılmasının önlenmesi için kısıtlama tedbirine ihtiyaç vardır. Savcı Zekeriya Öz demek istiyor ki, ortada bir örgüt var, bunların silah sakladıkları yerler var, elimde bu silahların saklandıkları adresleri gösteren ifade tutanakları var, ben bu adamların telefonlarını dinledim ve elimde iletişim tespit tutanakları var, bu iletişim tutanaklarında birçok örgüt mensubunun adları geçmektedir, elimde başka belgeler de var ve onlar da benzer bilgileri içermektedir. Savcı Zekeriya Öz'ün elinde bahsettiği belgeler var mıydı? Sanık Oktay Yıldırım'ın avukatı bunu öğrenmek için 8 Ocak 2009, 20 Nisan 2009 ve 22 Mayıs 2009 tarihlerinde olmak üzere tam 3 defa talepte bulundu. Mahkeme her defasında talebi kabul ederek savcılığa müzekkere yazı ve karar gerekçesi olan belgeleri istedi. Savcılık da her defasında Fikre Seçen imzasıyla sadece kararın fotokopisini göndererek mahkemenin talebine direndi. Ancak 14 Mayıs 2009 tarih ve 2008 Taksim 968 savcılık esas sayılı bir cevabi yazı ile 22 Mayıs 2009 günü Savcı Zekeriya Öz, savcılığın elinde bu tür bir belge olmadığını bildirdi. Uzatıp canınızı daha çok sıkmayayım. Kitabın ileri sayfalarında değineceğim. Asrın davası olarak görülen Ergenekon'da olanlar dudak uçuklatıcıydı. Bunları yazıp bu nasıl iddianame diyen biz Oda TV'ciler gözaltındaydık. Suçumuz büyüktü. Dipnot: 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra MHP iddianamesi yazıldı. CHP milletvekili Niyazi Ünsal, MHP milletvekili olarak girmişti iddianameye. Bu hata o günün gazetelerinde bile hep haber oldu. İddianamenin önemsizliği eleştiri konusu oldu. Ergenekon iddianameleriyle ilgili hiçbir hata haber olmadı. Dönelim İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne. Cep telefonlarımdan biri Nokia'nın son serisiydi. Bilgisayar fihristi kopyalayamıyordu. Polis memuru uğraşıp durdu. Teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin başına gelen sakın benim başıma da gelmesin. Bu arada bir başka polis memuru odaya geldi. Evimden alınan belgeler benim gözetimimde mühürlü çuvallardan çıkarılacakmış. Hemen gelmeliymişim. Koşturuluyorum. Telefonlarımı polislerin inisiyatifine bıraktım. Yine küçük bir odaya götürüldüm. Avukatım Hasan Fehmi Demir de orada. Çuvallardaki mühürler kırılıp kanıtlar tek tek yeniden sayıldı. Bir not defteri daha, bir ajanda defteri daha, Bedrettin Dala'nın yazdığı eğitim konulu bir kitap. Aklıma geldi Mehmet Ali Birant'la Özallı Yıllar belgeselini yaparken kamera arkasının da belgeselin sonuna konması için röportaj yaptığım politikacılarla fotoğraflar çektirmiştim. Bedrettin Dalan'la da fotoğrafım vardı, kütüphanedeydi. Onu niye belgeden saymadılar acaba? ABD Başkanı George Bush'la da fotoğrafımız vardı. Ergenekon'un dış ayağı olarak gösterilemez miydi? Herhalde atladılar. Polis belgeleri saymayı sürdürdü. Eski bir not defteri. Bir kağıt. Büyük ihtimal yarın savcılığa götürüleceğiz. Çünkü sürekli oda oda dolaştırılıyorum. Daha doğrusu koşturuluyorum. Delil odasında da işimiz bitti. Bu kez başka bir yere götürüldüm. Bu durakta fotoğraf çektirip parmak izim alındı. Görevli parmak izinin öneminden bahsetti. Bu sayede ne çok insanın suçsuz olduğu ortaya çıkmıştı. Niye anlatıyordu acaba? Hatta bir de örnek olay söyledi. Biri kardeşinin nüfus cüzdanını alıp cinayet işlemiş. Ancak parmak iziyle gerçek ortaya çıkmış. Ben de ona Francis Galton'dan bahsetmek isterdim. Charles Darwin'in kuzeniydi ve o da dehaydı. Buluşlarından biri parmak izlerinin benzersiz oluşuydu. Parmak iziyle kimlik tespitini Londra polisine benimseten dünyada ilk kişiydi Galton. Bunları anlatacak enerjim yok maalesef ama polis memuru hep anlatıyordu. O da Bay Pipo'yu okumuş, çok beğenmişti vesaire. İşim bitti, ellerimi yıkamaya memur tuvaletine gittim. Orada tuvalet kağıdı vardı. Bizim hücrelerin olduğu tuvaletlerde yoktu. Sordum, olması lazım dediler. Biraz tuvalet kağıdı alıp cebime koydum. Tekrar avukat görüş odasına götürüldüm. Yarın savcılığa gideceğimiz kesinleşti. Çeyi bitirmeye kararlıyım. Çeyle bu kez Afrika'da, Bolivya'da dolaşmaya çıktım. Büyülü gerçeklik tüm görkemiyle sarıp sarmaladı yine beni. Akşama doğru dışarıdan yine döner aldırdım. Et ve lavaş yiyebiliyorum. İyileşiyorum galiba ama hala lokmaları güçlükle çiğniyorum. Çeyin hayatını bitirmeye kararlıyım. Ama sık sık polis ziyaretçim var, merak ediyorlardı nasıl biriyim diye. Emniyette ifade vermeyeceğinizi daha önce söyleseydiniz, bugün savcılığa gidebilirdiniz dedi işlerinden biri. Sorularına hep yanıt verdim. Pek oturmuyorlar, tanışmak için geliyorlar. Hepsi iyi çocuklar, yüce gönüllü Anadolu insanı. Peki bu pis tezgahı kim yapıyor? Birinci Ergenekon davasının 440. klasöründe operasyon için 24 TEM ve 16 KOM mensubu polisin katılımıyla 40 kişilik özel bir ekibin oluşturulduğunun belgesi vardı. Ekip 11 Şubat 2008'de savcılık talimatıyla oluşturulmuştu. Ziyaretime gelenler arasında bu ekipten olanlar da var mıydı acaba? Kör bir gücün esiri değillerdir umarım. Yorgunluk hissediyorum fakat Ç'den ayrılmak istemiyorum. Tuvalete gidip yüzümü yıkadım. İyi geldi. Sonunda gece yarısına kadar okuyup kitabı bitirdim. Artık Ç'den ayrılma vakti geldi. Elveda yoldaş, iyi ki varsın. Tarihte özgürlüğü yayabilenler ve ayakta tutabilenler, herkes ve her şey karşısında kendi özgürlüğünü fethedenlerdir. Ben bunu bilirim, buna inanırım. Bu koşullar altında iç özgürlüğümü korumak için verdiğim çabaya büyük katkın oldu. Teşekkürler Ç. Hücreme götürüldüm. Meraktan akşam yemeğime baktım. Türlü, yoğurt, bulgur, elma var. Hep mi aynı yemekleri veriyorlar acaba? Elma ve yoğurdu yedim ama hala yerken zorlanıyorum. Ne bitmez bir hastalıkmış. Dürüm yerken pek acımıyordu. Ah şu beyin nelere kadir. Gerçekten acı yok mu? Acıyı beyin mi yapıyor? Benim acı eşiğim çok düşük galiba. Yarın ne olacak? Tutuklanacak mıyız? Hiç düşünmek istemiyorum aslında. Çünkü pek umutlu değilim. Ergenekon sürecini iyi bildiğimi sanıyorum. İnsanların başına neler geldi, getirildi farkındayım. Çoktan oldu mertlik çemberinin kırılışı. 4 yıl geçti, herkes seyretti. Bazı yazarlar kişisel intikamlar peşinde koştu. Kimi ise umarsızdı, hiç aldırmadı. Ne olduğuna kafa bile yormadı. Camus ne güzel anlatır yalancıda. Hitler'in işgali altındaki Fransa'da insanların çevresine, kendine yabancı düşmüş akıl dışı, mantık dışı hayatlarını. Ne çok çürümüş Mersol'umuz var bizim de. Mersol, saçma kavramından habersiz, saçma duygusu içinde yaşayan bir ölüdür sadece. Şu başıma gelenlerden kurtulduktan sonra Kafka ve Camus'u bir daha okumaya karar verdim. Göz kapaklarım kapanıyor. Evet, bir kez daha, sabah ola hayrola. Biliyorum ki yarın umuttur hep, umudu yaşatmak iyidir. 4. gün, 17 Şubat 2011 Perşembe. Hiç alışkanlığım değildir aslında. Sabah yine erken kalktım. Bu kez gerginlikten çok heyecandan galiba. Çıkıyoruz. Zaten hemen sonra nöbetçi polis geldi. Battaniyeleri toplayın. Gidiyorsunuz Soner Bey dedi. Aceleci ellerimle hemen hazırlıkları yaptım. Ardından polise seslendim. Tuvalete gideceğim. Hücreden bir an önce çıkmak istiyorum. Demir parmaklı kapıyı açtı. Önce çöpleri atayım. Biraz yürümüş olurum dedim. Boş su kabını, yemek artıklarını toplayıp koridorun ucundaki çöp kutusuna götürdüm. Bu arada sesler duydum. Polisle Barış Terkoğlu bağırışıyordu. Polis çabuk ol demiş, Barış ona kızıyordu. Araya girdim. Sonra lavaboda elimi yüzümü yıkadım. Koridorda Ayhan Bozkurt'u gördüm. Sevinçle gülümsüyor yine. Hazır mısın diye sordum. Hazırım abi, hazırım dedi. Artık ürkek olmayan adımlarıyla tuvalete gitti. Ben de hücreme. Ama gidilecek duygusu insanı bir an önce hücreden çıkmaya zorluyor. Polise aç artık sıkıldım, koridorda bekleyeyim dedim. Kırmadı beni. Battaniyeleri aldım, depoya götürdüm. Avukat görüşme odasının önünde volta atmaya başladım. Az sonra çocuklar da geldi. Barış Pehlivan'ı ilk kez gördüm. Gözaltı tecrübesi olmadığı için ince giyinip üşümüştü. Keşke bir battaniye isteseydin dedik. Deliksiz uyumuş. Barış Terkoğlu da grip gibiymiş. Yine de herkesin yüzü gülüyor. Birbirimizi gördüğümüz için mi, yoksa nezaretten çıkıyoruz diye mi? Ayhan'a şiir yazdın mı diye sordum. Öyle ya, mısralar sanıldığı gibi duyguların değil, yaşamış olmanın ürünüdür. Nice şairler yarattı polis hücrelerindeki özlemler, umutlar, iradeler ve sırlar. Ayhan yazdığını söyledi, çıkınca okuruz. Polis sıraya girin, komutu verdi, sırayla dışarı çıktık, tek sıra halinde. Sağlık kontrolü için önce Haseki Hastanesi'ne gideceğiz. Öndeki otomobile Barış Terkoğlu'yla bindim, otomobil garajdan çıktı. Dışarısı ne güzel, hava güneşli, pırıl pırıl ama nedense insanlar donuk, gözleri gölgeli. Bizim topraklarımızda yaşama sevinci gösterilmez, belki de bilmiyoruz demeliyim. Acı ve kuşku vardır hayatlarda ve bulaşıcıdır bu, yaralı ruhlar ülkesi. Nasıl olmasın, sevinç bizim buralarda şüphe duyulma nedenidir. İstanbul'u seyrediyorum sessizce, bir yandan düşünüyorum, insanların şehirlerle ülkelerle arasındaki gerçek ilişkiyi gezerek, okuyarak değil, o şehrin, o ülkenin yetiştirdiği büyük insanlar üzerinden kurabilirsiniz. Dünya kenti İstanbul neden çok az düşün adamı doğurdu? Şehrin kirletilmesinde bunun etkisi yok mu? Bilinç, gönül zenginleşmeden kent zenginleşir mi? Dilediğini düşünemeyen, yazamayan, söyleyemeyen ülkede insanlar nasıl tasasız yaşayabilir ki? İşte biz kör bir nefretin mağduru değil miyiz? Bu sadece bize yapılmıyor. Bu karamsarlık vebadan tehlikeli yayılmıyor mu? Yaşama sevinci nasıl yeşerir bu topraklarda? Bunları düşünürken sivil polis artık hiç resmi üniformalı polis yok, hastane önünde gazeteciler olabilir, demeç yasak gibi uyarılarda bulundu. Yanıt vermedik. Otomobil hızla Haseki Hastanesi'ne vardı. Yakın zaten. Acil servisteki doktora çıkarıldık. Doktor başörtülü, pek yüzüme bakmadı. Üzerini aç dedi. Karnımı, sırtımı gösterdim. Darp var mı dedi. Soğuk, otoriter bir ses tonu var. Fırsattan yaralanıp ağzımdaki yaraları söyledim. Aldığım ilaçların ismini belirttim. İlgisiz. İsterseniz sizi sevk edeyim dedi. Ne diyeyim şimdi? Susup teşekkür ettim. Arkadaşlar da kontrolleri yaptırınca hastanedeki meraklı gözlerin eşliğinde tekrar otomobillere bindirildik. Ver elini Beşiktaş'taki özel yetkili savcılık. Ateş denemesinden geçeceğiz. Dipnot, orta çağda suçlanan kişinin avucuna kor bir demir parçası konur, çıplak ayakla ateş üzerinden geçmesi istenir. Yaralanmazsa suçsuz olduğu kabul edilirdi. Ve Beşiktaş adliyeye getirildik, zemin kata indirildik, yemekhaneye oturtulduk. Dördümüz bir masaya geçtik. Diğer masalara polisler oturdu. Biz aramızda sohbete başladık, gülüyoruz, moralimiz iyi. Kahvaltı yapabileceğimiz söylendi, tost yiyebilirmişiz, istiyoruz. Çift kaşarlı olsun siparişi verdim, sanki ağzımdaki yaralar iyileşmiş gibi. Polisler burada da sağlık kontrolü yapılacağını söyledi. O zaman Haseki'ye niye gittik? Vardır hukuki bir sebebi. İlk beni götürdüler. Yemekhane arka kapısından çıkıp küçük açık bir avludan baraka gibi bir yere girdim iki polisle. Üç hanımefendi görevli merakla baktı. İkisinin üzerinde beyaz önlük vardı. Üzgün görünüyorlardı. Tokalaşmak istedim, vazgeçtim. Kurallara uygun değildir herhalde. Rahatsızlığım olup olmadığını, işkence görüp görmediğimi sordu bir doktor. Soru beni geçmişe götürdü. 1987'de Ankara'da bir basın toplantısı takip etmiştim. İnsan Hakları Derneği'ndeki basın toplantısının konusu gözaltına alınmış 3 üniversite öğrencisinin gördüğü işkenceydi. İki üniversite öğrencisi gördüğü işkenceleri detaylarıyla anlattı. Üçüncü öğrenci diğer iki arkadaşının söylediklerinden o kadar etkilendi ki ''Ben işkence görmedim, beni sadece dövdüler'' dedi. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işkence görmüş müydüm? Kontrolüm yapıldı. Yine ağzımdaki yaralardan bahsettim. İlaç kullandığımı söyledim. Doktor kullandığım ilacın doğru olmadığını söyledi. Bir merhemden bahsetti. Ama yanlarında yoktu, mahcup oldu. Dedim ya, yardımcı olmak için çaba harcıyorlardı. Neyse, az kaldı, geçiyor diye teselli ettim. Tansiyonuma baktı. Hayatımda ilk kez bu kadar düşük çıktı. Ben de şaşırdım. Doktor lazım olur belki diye cebime birkaç aspirin koydu. İnsana ait davranışlar beni hep etkilemiştir. Teşekkür ettim. Muayene odasında elimi yüzümü yıkadım. Kurulamak için kağıt havlu aldım, dışarı çıktım. Polislerle birlikte avluda yürürken duvarın üzerine çıkan basın mensupları fotoğraflarımı çekip görüntü aldılar. İçlerinden biri "Soner, Soner Bey" diye bağırınca ona dönüp el salladım. Dipnot, bu sahneyle ilgili sonra bazı yandaş gazeteciler ne yazdılar biliyor musunuz? Soner Yalçın beyaz mendilini ağzına götürerek dışarıya mesaj verdi. Beni çıkarmazsanız konuşurum diye. Bunların sahiden ruhları iyi diş edilmiş. Başka bir açıklamasını bulamıyorum. Senaryoları bile berbat. Adliye yemekhanesinde arkadaşlarım masasına geçip oturdum. Tost gelmişti, çayla birlikte bir güzel yedim. Oh be, artık günlerdir çektiğim acıdan kurtuluyorum sanki. Bakalım bu hukuki süreçten nasıl kurtulacağız? Yarım saat sonra polisler haydi gidiyoruz, savcı bey geldi dediler. Sorgu 5. kattaymış. Asansörle çıkmak gerekiyordu. Ben merdivenden çıkmaktan yanayım. Çünkü asansör sık sık kat aralarında kalıyormuş. Klostrofobim olduğunu söyledim. Merdivenden 5. kata çıktık. Avukatlar orada. Bir köşeye oturtulduk. Ben, Barışlar ve Ayhan. Artık göz altındayken dışarıda neler olduğunu avukatlardan öğrenebiliriz. Medya Oda TV baskınına ve gözaltına alınmamıza çok ilgi göstermişti. İyi. Kendi adıma kötü. Hep yazmak isterdim ben. Yazılmak değil. Talihim tersine döndü. Haber kanalları gözaltıları canlı yayınlarla duyurmuştu. Gazeteler neler yazmıştı? Her şeyi merak ediyoruz. Üzerine oturmamız için verilen bazı 2-3 günlük eski gazeteleri okuma şansımız oldu. Okuyunca gördüm ki gazeteler ikiye bölünmüştü. Meseleyi basın özgürlüğü açısından ele alanlar ve Ergenekon örgütüyle iliş kurup bizi hemen mahkum eden özel yetkili gazeteciler. En komiği Haber Türkiye'de, sür manşetteyim. Ersever'i soracaklar. Güler misiniz, ağlar mısınız? Faili meçhul bir cinayete kurban gittikten sonra bana anlattıklarını yazdım. Binbaşı Ahmet Cem Ersever sorusu için evimin basılması, gözaltına alınmam mı gerekiyordu? Kitabı 17 yıl önce yazmıştım. Gazetenin genel yayın yönetmeni Fatih Altaylı'ya göre ben misyon gazetecisiydim. Oysa bağımsız ve tarafsızmış ve bana hep dikkat etmiş. Yorum yapmak istemiyorum. Ne diyeyim şimdi? Canını acıtmaya değer mi? Tarafsızmış. Fatih Altaylı bir de beni çok iyi tanıyor ya, tutuklu Hanefi Avcı ile olan yakınlığı diyordu. Yazdım, Hanefi Avcı'yı herhalde en az 10 yıldır görmüyordum. Telefonla bile görüşmüşlüğüm yoktu. Altaylı hep bilen gazetecilerden oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun demeci moral vericiydi. Soner Yalçın çok önemli bir kalem, iyi bir araştırmacı. Ona yönelik bu uygulama AKP'nin her türlü baskıyı uygulama isteğinin son örneği. Ancak bu baskıların hiçbirisi bizi yıldıramaz. Milliyet'te CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün konuyu meclis gündemine taşıması haberi vardı. CHP Milletvekili ve Oda TV yazarı Profesör Doktor Oğuz Oyan ve DSP Milletvekili Süleyman Yağız da konuyu meclis gündemine getirmişlerdi. Profesör Oyan açıkça yaşanan dönemin fotoğrafını çekiyordu. AKP karşıtı televizyon kanalı sahipleri, Ulusal Kanal, Kanal B, Biz TV, ART bir bir tutuklanarak cezaevine gönderilirken AKP'yi açıkça destekleyen ATV, Kanal 7, Samanyolu, Yeni Şafak, Zaman, Vakit, Bugün, Star, Sabah, Türkiye, Taraf, TGRT, TVNet ve devletin TRT'sinin de aralarında bulunduğu bir dizi yandaş medya oluşturulmuştur. İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal'ın demeci sertti. Bu ileri faşizmdir. Doğruydu. Melih Aşık köşesinde meselenin özünü yazmıştı. Oda TV medyanın susturulup köşeye sıkıştırıldığı şu dönemde özgür ve cesur yayın yapabilen 2-3 yayın organından biriydi. Soner Yalçın bir de televizyon kurbanın hazırlığındaydı ki kendisi de baskını bu sebebe bağlıyor. Vatan Gazetesi 1. sayfadan haberi minicik vermişti. Öyle ya, bir yayın kuruluşuna sıradan basit baskını niye büyütsünler? Gazetecilik buydu işte. Hep bir denge arama titizliği. Darbe dönemlerinin hediyesiydi bu anlayış. Gazeteciliğin onurunu hep yüksekte tutan aynı gazeteden Can Ataklı, Mustafa Mutlu, gözaltını kınayan makaleler kaleme almışlardı. Keza Ruhat Mengi Oda TV'nin suçu nedir diye soruyordu. En çok izlenen, en çok güvenilen internet haber sitelerinden biri olması, ülkenin tartışmasız en iyi gazetecilerinden biri olan Soner Yalçın'a ve onunla birlikte gözaltına alınan 3 Oda TV yöneticisine darbeci etiketi yapıştırılmasına yetti mi? Bu mudur yani? Akşam gazetesi 2 yıldır teknik takipte olduğumuzu haber yapmıştı. Polis tarafından sızdırılan bir yalan haberi de eklemişlerdi. Soner Yalçın'ın Ergenekon soruşturması kapsamında ismi geçen 20 kişiyle zaman zaman görüşmeler yaptığı öne sürüldü. Bu kişiler arasında Turan Çömez, Doğu Perinçek ve Bedrettin Dalan'ın da bulunduğu iddia edildi. Ne diyeyim şimdi buna? En azından yazarları Oray Eğin'e bu bilgiyi soramazlar mıydı? Perinçek'le davalık olduğumu, Dalan'ı 10 yıldır görmediğimi, Çömez'i tanımadığımı ve en önemlisi Ergenekon sanıkları arasında kimseyle görüşmediğimi söylerdi. Ama artık böyle gazetecilik yok. Polis ne diyorsa direkt sayfaya giriyor. Oray Eğin basında beni en iyi tanıyan meslektaşlarımdan biri. Neden gözaltına alındığımı en iyi o biliyordu. Yazmış bunu. Soner Yalçın bugünlerde yeni bir televizyon kanalı kurmak için çalışıyordu. Ne tesadüf, dünkü baskınlar ve gözaltıları tam da televizyonun yayına başlayacağı günlere denk düştü. Ne denir ki, manzara yeteri kadar açık değil mi? Oray Eğin yazısını şöyle bitirmişti. Kim gazeteci kim değil anlama zamanı. Soner Yalçın ve Oda TV.com'a yapılan çok net bir muhalefeti susturma hareketi. Bugün gazetelerde alınan tavırları köşe yazarlarını göreceğiz. McCarthy'ciliğe destek mi olacaklar, kişisel hesaplaşmalarının esiri mi olacaklar? Yanıtını aynı gazeteden Nagihan Alçı hemen vermişti. Uzun zamandır insanları hedef gösteren, Ergenekon ve balyoz davalarını sulandırmak için manipülasyon yapan, kamuoyunu tahrik etmeye çalışan, adeta tetikçilik yapan bir internet sitesi göğsünü gere gere yayın yapıyor. Üstelik hatırı sayılır bir kısım medya tarafından da övgü üzerine övgü alıyordu. Yahu tetikçiliğin, hedef göstermenin, manipülasyonun ismi ne zamandan beri muhalefet oldu? Bu cüretkar yazar, entelektüel kime denir bilir mi? Sanmam. Alfred Dreyfus'u savunanlara, karşıtları muhafazakar sağcı yazarlar, Fransızca'da bir aşağılama sözcüğü olarak kullanılan entelektüel sözcüğüyle hitap ediyorlardı. Dreyfusçular bu sözcüğü bir tür meydan okuma olarak benimsedi. Evet, biz entelektüeliz dediler. Nagihan Alçı ve onun gibiler ne derse kabulümdür. Cumhuriyet gazetesi gözaltıyı manşet yapmıştı. Demokrasi ilerliyor. Benim sözümü spota taşımışlardı. Bedel ödenecekse ödemeye hazırız. Bekir Coşkun soruyordu, daha ne kadar susacak vicdan. Oktay Akbal'ın yazısı hüzünlendirdi beni. Evet, ben çok yaşamışım. Keşke bütün bu birbirinden ucube işleri görmeden çekip gitseydim. İlhan'ın, Türkan'ın, Demirtaş'ın, Deniz Som'un yanına. Çocuklar birbirine bak ne yazmış diye kimi köşe yazarlarını gösteriyor, kiminin Oda TV ile nasıl ilişkisi olduğu konusunda birbirlerine bilgi veriyorlardı. Nazlı Ilıcak'ın münasebetsizlik başlığı altında Sabah gazetesinde yazdıklarına şaşırmışlardı. İktidarın Ergenekon gerekçesiyle muhaliflere gözdağı verdiği inancı yaygınken Oda TV'ye baskın yanlış bir uygulamadır. Oda TV gazeteci Soner Yalçın'a ait muhalif bir internet sitesi. Farz edelim Ergenekon'la ilişkisi var ya da vardı. Ergenekon soruşturması 2007'de Ümraniye'de ele geçen bombalardan sonra başladı. Baskını yapanlar o günden bugüne Ergenekon belgelerinin Oda TV'de muhafaza edildiğini mi sanıyor? Yazı çocukların hoşuna gitti. Torunu doğduğunda fotoğrafını koyup tebrik etmiştik. Bu nedenle yazmıştır yorumunu yaptılar. Doğrusu Ilıcak beni de şaşırttı. Ilıcak'ın aksine Star gazetesinin baş yazarı Mehmet Altın'ın yazısı sürpriz olmadı. Dün balyoz ve Ergenekon davası ile ilgili gelişmeleri izlerken, özellikle Ergenekon'un bu süreçte ortaya çıkarılmayan yanlarına aklım takıldı. Ergenekon'un medyadaki uzantıları kimler? Bunlar ortaya çıkacak mı? Dünkü hamle acaba Ergenekon'un medya boyutuna yönelik muhtemel bir hamlenin ilk sinyali mi? Yandaş Bugün gazetesi tertibin ipucunu veriyordu. Bakınız lütfen şu habere. Soner Yalçın Ergenekon 3. iddianamesinin 1 numaralı sanığı olan ve Ergenekon yöneticisi olarak tutuksuz olarak yargılanmakta olan Yalçın Küçük'le irtibatlı olarak yasa dışı faaliyetlerde bulunmakla suçlandı. Yalçın Küçük'e bağlı olarak Ergenekon terör örgütü adına faaliyet gösterdiği öne sürülen Soner Yalçın'ın 2 yıldır takip altında olduğu aktarıldı. İkilinin sık sık bir araya geldikleri ve gizli görüşmeler yaptıkları belirtilirken bu görüşmelerin polis tarafından tespit edildiği öğrenildi. Yalçın Küçük'le 3 yıldır sadece 2 kez yan yana gelmiştik. O da iki ortak dostumuzun cenazesinde. Herhalde aynı süreçte bir o kadar da telefonla konuştuk. Neydi şimdi bu haber mi? Haksızlık mucizeleri. Yazarı olduğum Hürriyet gazetesi birinci sayfadan Soner Yalçın gözaltında diye vermişti. Hürriyet gazetesinde haftalık tarih yazıları kaleme alan gazeteci yazar olarak tanımlanıyordum. Baskını, gözaltıyı soğukkanlı bir haber diliyle vermişti. Gazeteyi hızlı hızlı çevirdim. Sedat Ergin'in yazısını gördüm. Bir yayın organının merkezinin basılması, buradaki bilgisayarların müsaade edilmesi, ayrıca görevli meslektaşlarımızın evlerinin basılarak gözaltına alınmaları hiçbir şekilde hoş görülebilecek, göz yumulabilecek tasarruflar değildir. Hürriyet yazarı Yalçın Bayer televizyon kurma projemden bahsediyordu. Fatih Çekirge ve İsmet Berkan baskını gözaltını kınayan yazarlardandı. Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu son dönemde Wikileaks belgeleri üzerinde çalışıyordu. Wikileaks'in Türkiye ile ilgili kriptolarını çevirmiş, konu başlıkları altında analizlerinde yer alacağı bir kitap hazırlığı içindeydiler. Julian Assange'ın avukatıyla da iletişime geçmiş ve yeni belgeler için yanıt bekliyorlardı. Medyanın görmediği ayrıntıları gündeme getirecek bu kitap çalışması Sözcü'nün sürmanşetindeydi. Aynı gazetede Emin Çolaşan son durumu iyi tahlil ediyordu. Dün sabahın erken saatlerinde bu kez Oda TV internet sitesi basıldı. Neydi bu Oda TV? Tayyip'i ve onun iktidarını sinirlendiren bir yayın kuruluşuydu. Çok iyi haberler yapar, çok güzel yazılar yayınlardı. Yalaka değil, iktidar karşıtıydı. Oda TV dün sabah polis tarafından basıldı. Gazeteci arkadaşlarımız Soner Yalçın, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Ayrıca onların evleri de basıldı. Demek ki sıra artık medyayı susturmaya gelmişti. Evet, her despot hükümet yaptığının onaylanmasını, gönlünün okşanmasını ister. Karşısında bir köle görmek ister. Biz bunu kabul edemezdik. Hakikat neyse o yazılmalıdır. Bizim şiarımız buydu. Mahkemenin soğuk koridorunda eski gazeteleri okumak iyi geldi doğrusu. Sahiplenilmek moral verdi. Yine çay ve tost ısmarladık. Bazı 16 Şubat gazetelerini de savcıyı beklerken yine bu arada okuduk. Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM CHP grup toplantısında yaptığı konuşma tarihi bir konuşmaydı. Pazarları Soner Yalçın'ın tarihi güncelleştiren yazılarını dikkatle okurum. Çalışır, üretir, besleme değil, soyadı gibi Yalçın bir adam. Hürriyet'te Yılmaz Özdil o harika üslubuyla yazmıştı yine. Kasvetli bir hava var dışarıda, tükürür gibi yağıyor, güya ampul yanıyor, odalarda ışıksızım. 9. ayrımın sonu. Sayfa 106.